Ayrım 37.
Kongre beyannamesi memleketteki ecnebi mümessilere, kumandanlara, vilayetlere verilmek suretiyle her tarafa yayıldı. Kongrenin bu sonuçlara ulaşmasında Mustafa Kemal Paşa'nın ve Rauf Bey'in büyük etkisi olmuştur. Gerçi Doğu Anadolu aydınları ve eşrafı memleketin savunulması için kesin karar sahibiydiler. Fakat Mustafa Kemal Paşa bulunmasaydı, kongrede savunmanın bütün memleketi kapsamak üzere düşünülmesi, hükümetin milli iradeye dayanması şart, milli meclisin toplanması fikri ve kararların mazbut bir şekilde açık ve net olarak kaleme alınması kanaatimizce mümkün olmazdı. Mustafa Kemal Paşa, kongrede okuduğu açış nutkunda bu hususları kısmen belirtmiş ve kongre boyunca da delegelere dolaylı ve dolaysız şekilde telkin etmiştir. Esasen alınan kararların dikkatli incelenmesinde Mustafa Kemal Paşa'nın daha önce açıklamış olduğu fikirler kesin bir şekilde sezilmektedir. Kongre heyeti temsili üyeliğine aşağıdaki kimseleri seçti. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Raif Efendi, eski Erzurum Mebusu ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanı, İzzet Bey, eski Trabzon Mebusu, Servet Bey, eski Trabzon Mebusu, Servet Bey, eski Trabzon Mebusu, Şeyh Fevzi Efendi, Erzincan Nakşibendi Şeyhi, Bekir Sami Bey, eski Beyrut Valisi, Sadullah Efendi, eski Bildis Mebusu, Hacı Musa Bey, Mutki Aşireti Reisi. Kongre teşkilatın amacını ve yönetim biçimini gösteren bir tüzük yapmıştı. Tüzük yalnız kumandanlara ve güvenilir sivil makamlara şifreli telgraflı kısım kısım bildirildi. Tüzüğün bu makamlar tarafından çoğaltılarak her yere yayılması isteniyordu. Kongrece propagandaya çok önem verilmişti bu sebeple, kongreden sonra Erzurum'da kalanlar tarafından, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere yurdun her tarafında tanıdık kimselere özel mektuplar yazıldı. Mustafa Kemal Paşa, 1. Dünya Harbi'nde Bitlis ve Diyarbakır bölgesinde kolordu ve ordu kumandanlıkları yapmıştı. O zaman tanıştığı aşiret reislerine, şeyhlere ve eşrafa mektupla davayı anlatıyor ve kendilerinden yardım istiyordu. Bütün bu propaganda faaliyeti günlerce sürdü. İhtilali baltalayan bir görüş. Türkiye'nin kurtuluşu için üç ayrı görüş çarpışıyordu. Birincisi, kadere rıza göstermekten ve ne kurtulabilirse kabul etmekten başka çare olmadığı görüşüydü. Padişah ve en güvendiği adamlarının sahip oldukları bu görüş, uysal bir politika güdülmesini gerektiriyordu. Bunlar kurtarılabilecek olanın muhafazası için de İngiliz himayesini zorunlu kabul ediyorlardı. İkincisi, Mustafa Kemal Paşa'nın görüşü kadere karşı direnmek ve Türkiye'yi bir ihtilal ile kurtarmak. Bu iki karşıt görüşün ortasında, aydın geçinen ve milliyetçi kanada dahil bulunan birçok ünlü asker ve sivil kimselerden müteşekkil grubun, kurtuluş için düşündükleri yol üçüncü görüş biçimiydi. Bunlar Amerikan mandasına taraftardılar ve Türkiye'nin kurtuluşunun tek çıkar yolunu mandada buluyorlardı. Uzun bir zaman manda meselesi milliyetçi aydınları uğraştırmış ve sert tartışmalara sebep olmuştur. Anadolu ihtilali için birinci görüş tehlike olmaktan çok tahrik edici nitelikteydi. Fakat manda fikri, ihtilal fikrine büyük bir tehlike teşkil ediyor ve ihtilali dejener etmek istidadı gösteriyordu. Bu bakımdan manda meselesi üzerinde kısaca durmak gerekir. Erzurum Kongresi devam ederken ve kongreden sonra Amerikan mandası meselesi bir hayli alevlenmiş ve uzun boylu yazışmalara vesile olmuştur. İstanbul'daki milliyetçi Türk aydınlarının büyük çoğunluğu kurtuluşu Amerikan mandasında görüyordu. Temmuz başlangıcından beri Erzurum'da bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'daki milli hareketin sözcülüğünü yapmaya başlaması ve özellikle Erzurum Kongresi'nin yankıları İstanbul'daki milliyetçi grubu Mustafa Kemal Paşa ile temas kurmaya zorlamıştı. Bunlar Mustafa Kemal Paşa'ya fikirlerini telkin etmek istiyorlardı. Yakında toplanacak olan Sivas Kongresi Amerikan mandasını isterse Anadolu'nun da İstanbul'daki manda taraftarı aydınlarla aynı fikirde olduğuna Amerikalılar inandırılmış olacaktı. Amerikan mandası görüşü etrafında toplananların inançları şu esaslara dayanıyordu. Emperyalist Avrupa devletleri karşısında haklarımızı savunacak imkanlara sahip değiliz. Hristiyan azınlıkların haklarının korunması bahanesiyle kuvvetli devletler tarafından yapılacak sürekli baskı ve müdahalelere küçük ve zayıf bir Türkiye karşı koyamayacaktır. Modern bir millet ve devlet haline gelebilmek için lüzumlu para, ihtisas ve kudrete sahip değiliz. Böyle bir Türkiye'yi ancak yeni dünyanın kabiliyeti vücuda getirebilir. Filipin buna canlı bir örnektir. Dış rekabetleri memleketimizden uzaklaştırabilecek bir koruyucuya ihtiyacımız var. Bunu ancak Avrupa dışında ve Avrupa'dan kuvvetli bir devlet yapabilir. Amerika müstemlekeci bir devlet değildir. diğer belaları uzaklaştırdıktan sonra yalnız Amerika ile karşı karşıya kalırız ve onunla uğraşmak daha kolay olur. Amerikan idare makinası dinsiz ve milliyetsizdir. O muhtelif cins ve mezhepte adamları çok imtizaçlı ve çok ahenktar bir surette bir arada tutmasını biliyor. Manda taraftarları, memleketin parçalanmasının bu suretle önleneceğine inandıkları gibi, çoğunluğu istiklal ve hükümranlık haklarından da fazla bir şey kaybedemeyeceğini sanıyorlardı. Türkiye'nin dışarıda yine temsil olunacağı, iç işlerini dilediği gibi idare edebileceği, fakat Amerika'nın mandater devlet olarak Türkiye'yi sadece koruyacağı ve kalkındıracağı ümit ediliyordu. Osmanlı Devleti'nin siyasi meselelerini yerinde incelemek için Türkiye'de bir Amerikan kurulu vardı. Kurul, Filistin ve Suriye'yi dolaşmış, ora halkının eğilimini öğrenmişti. İstanbul'da da Türk aydınları ile, devlet adamları ile ve siyasi partilerle temas edip Türk kamuoyunu anlamaya çalışıyordu. Amerikan kurulu yakında Türkiye'den ayrılacaktı. Mandacılar Sivas Kongresi yapılıncaya kadar kurulu İstanbul'da tutmaya uğraşıyorlardı. İstanbul'daki milliyetçi aydınlar arasında Albay Karavasıf faal bir rol oynuyor ve kısmen Anadolu milliyetçilerinin İstanbul temsilciliği görevini yapıyordu. İstanbul ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki irtibat da bu sebeple Karavasıf'ın üzerindeydi. Dipnot: Karavasıf ile Mustafa Kemal Paşa Ankara üzerinden Ali Fuat Paşa vasıtasıyla muhabere ediyorlardı. Daha Temmuz başlarında Karavasıf, Amerikan mandası hakkındaki eğilimi Mustafa Kemal Paşa'ya bildirmişti. Mustafa Kemal Paşa, 19 Temmuz'da yazdığı cevapta, manda fikrinin istiklal ve hakimiyet esasları ile nasıl bağdaşabileceğine dikkati çekmiş ve Amerikalıların sadece ekonomik ve teknik yardımının sağlanması üzerinde durulmasını tavsiye etmişti. Bundan başka, böyle ciddi bir meselede, millet namına konuşmaya kimsenin, hatta bugünkü hükümetin bile yetkili olmadığını belirterek şöyle demişti: milli kanaatin ve arzunun belirmesini beklemeden hiçbir meselede yetkili görünmemiz doğru değildir. Erzurum Kongresi manda fikrini kabul etmemişti. Ancak ekonomik ve teknik yardıma taraftardı. Kongrenin ilk günlerinde İstanbul'dan Amasya'ya gelen eski valilerden Bekir Sami Bey de Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir telgrafta Amerikan mümessiliyle görüştüğünü, mandanın faydalarını ve şartlarını bildirmişti. 26 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar Mustafa Kemal Paşa ile Bekir Sami arasında manda meselesi telgrafla tartışılmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın sorduğu soruları Bekir Sami Bey uzun uzadıya cevaplandırıyor ve Mustafa Kemal Paşa'yı Amerika'nın mandasının gerekliliğine ve faydasına inandırmaya çalışıyordu. Nihayet Mustafa Kemal Paşa şu soruyu sormak zorunda kalmıştı: lehimizde bu kadar şartlar ileri sürmeye müsait bulunacak olan Amerikan hükümeti, bu şekildeki mandaterliği kabul etmesine, yani buna katlanmasına mukabil Amerika namına ne gibi faydalar ve menfaatler temin etmiş olacaktır? Bekir Sami Bey işte bu soruyu cevaplandıracak durumda değildi. Amerikalılar ile cereyan eden müzakerelerin hususi mahiyette olduğunu, bu sebeple manda şartları hakkındaki fikirlerinin henüz belli olmadığını bildirmişti. Halide Edip, İstanbul'dan Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı 10 Ağustos tarihli mektubunda, Amerika'nın mandaterlikten ne gibi bir fayda umacağını şu satırlarla izah ediyordu: Amerika, doğuda mandaterliğe ve Avrupa'da dert almaya taraftar değildir. Fakat onların izzeti nefis meselesi yaptıkları, Avrupa'ya usulleri ve idealleriyle üstün bir millet olmak arzusundadırlar. Bir millet, samimiyetle Amerika milletine müracaat ederse, Avrupa'ya girdikleri memleket ve milletin hayrına nasıl bir idare tesis edebildiklerini göstermek isterler. İstanbul'daki aydın çevre, memleketin kurtuluşu için tek çıkar yol olarak Amerika'nın mandatını düşünürken, Mustafa Kemal Paşa'nın delice bir iş yapmasından da endişe duyuyordu. Halide Edip, mektubunun son kısmında bu endişeyi nazik bir ifadeyle belirtmişti: çok tehlikeli anlar geçiriyoruz. Anadolu'daki harekatı dikkat ve muhabbetle takip eden bir Amerika var. Hükümet ve İngiltere, bunun Hristiyanları öldürmek, İttihatçıları getirmek için bir hareket olduğunu Amerika'ya terkini el birliğiyle çalışıyorlar. Her an bu milli harekatı durdurmak için kuvvet sevki düşünülmüş, bunun için İngilizleri kandırmaya çalışıyorlar. Milli hareket süratle ve müsbet arzularla hemen meydana çıkarsa ve Hristiyan düşmanlığı gibi bir rengi de olmazsa, Amerika'da hemen yardımcı bulacağını yine çok mühim çevreler temin ediyorlar. Sivas Kongresi toplanıncaya kadar Amerika komisyonunu alıkoymaya çalışıyoruz. Hatta kongreye Amerikalı bir gazeteci göndermeye de belki muvaffak olabileceğiz. İşte bütün bunlar karşısında davamızda yardımcı olabilmesi için, bu fırsat dakikalarını kaybetmeden taksim ve yok olma korkusu karşısında kendimizi Amerika'ya müracaata mecbur görüyoruz. Vasıf Bey kardeşimizle bu hususta müşterek olan noktaları kendisi de ayrıca yazacaktır. Türkiye'yi azim ve irade sahibi, geniş kafalı bir iki kişi belki kurtarabilir. Sergüzeşt ve savaş devri artık geçmiştir. Gelecek için inkişaf ve birlik muharebesi açmaya mecburuz. Hududunda bu kadar çok evladı ölen zavallı memleketimizin fikir ve medenileşme muharebesinde kaç tane şehidi var? Biz Türkiye'nin hayırlı evlatlarından yarının kurucuları olmalarını istiyoruz. Rauf Bey kardeşimiz de sizin müştereken temelleri bile çöken zavallı memleketimiz için uzakları görerek düşünüp çalışmanızı bekliyoruz. Sultanahmet mitinginin ateşli hatibi, bu aydın ve milliyetçi Türk kadını yalnız kişisel fikirlerini değil, 1919 Ağustos'unda İstanbul'un milliyetçi çevresinin görüşünü yansıtıyordu. Anadolu'daki milli hareketin göstereceği en olumlu istek, onlara göre Amerika mandası idi. Memleketi belki kurtarabileceğini umdukları azim ve irade sahibi bir iki adamın, ancak geniş kafalı, uzakları gören, düşünüp çalışan kimseler olurlarsa bu işi başarabileceklerini, satırlar arasına dikkatle yerleştirmişlerdi. Onlar için sergüzeşt ve savaş devri de geçmiş olduğuna göre, geniş kafalı ve düşünen insan sayılabilmek için Mustafa Kemal ve Rauf'un da kendileri gibi düşünmeleri gerekiyordu. Fakat Mustafa Kemal Paşa hiçbir noktada onlarla beraber değildi. O milli bir savaşın başlangıcında bulunuyordu. Diğerleri zamanla olaylar geliştikçe gerçekleri anlamaya başlayacaklar ve Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer alacaklardı. Şurası muhakkaktır ki Halide Edip'in mektubunun yazıldığı ve okunduğu günlerde geniş kafalı ve uzakları gören bir insan vardı. Mustafa Kemal. Ali Fuat Paşa vasıtasıyla İstanbul'dan Mustafa Kemal Paşa'ya gönderilen mektuplar ve basılı raporlar, Ahmet Rıza Bey, Ahmet İzzet, Cevat, Çürük Sulu Mahmut Paşalar, Reşat Hikmet, Cami, Reşit Sadi Beyler, Esat Paşalar gibi pek çok kimsenin görüşlerine uygun olup, bütün fırka ve cemiyetlerin fikirleri yoklandıktan sonra çoğunluğun kanaatine göre tanzim edilmişti. Dipnot, 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa'nın 14.8.1919 tarihli telgrafı. Amerikan mandasının gerekliliğini açıklayan basılı raporu ve Halide Dib'in Kara Vasıf'ın mektuplarını Ali Fuat Paşa özetleyerek Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafla bildiriyordu. Asıllarını da Sivas'a gönderecekti. Telgrafla Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırılan bu özetlerde Sivas Kongresi'nin toplanmasında acele edilmesi tavsiye olunuyordu. Bu kadar siyaset adamı, ünlü paşalar, değerli aydınlar manda fikrinde birleştiklerine göre Mustafa Kemal Paşa'nın da onlara uyacağı ve Sivas Kongresi'nden istenilen kararın çıkarılacağı İstanbul'da tabii görülüyordu. Manda taraftarları Mustafa Kemal Paşa'ya adeta baskı yapmaya başlamışlardı. 17 Ağustos 1919 tarihli bir telgrafta manda için İstanbul'da büyük temaslar olduğu belirtiliyor ve Mustafa Kemal Paşa'nın bu konuda genel bir emir vermesi isteniyordu. Bunu yapmadığı takdirde İstanbul'daki çalışmaların devam edeceği, dolayısıyla tatsız bir durumun hasıl olacağı hususunda Mustafa Kemal Paşa'nın dikkati çekiliyordu. Manda taraftarları bir hayli kalabalıktı. Buna rağmen Sivas Kongresi'ne davalarını kabul ettirmek için çok uğraşacaklar fakat muvaffak olamayacaklardı. Doğu ve Batı Anadolu Teşkilatı'nın ilk teması. Erzurum Kongresi'nin devam ettiği günlerde Batı Anadolu'da da milli kongreler yapılıyordu. Bu bakımdan Ağustos ayı Anadolu İhtilali'nin bölge kongreleriyle olgunlaştığı bir ay sayılmak gerekir. Temmuz sonunda Erzurum ve Balıkesir kongreleri, daha sonra Ağustos'ta Nazilli ve Alaşehir kongreleri, doğuda ve batıda Anadolu halkını temsilen milli kurtuluşu hazırlamaya çalışıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa, batıda olup bitenlerle de ilgilenmekteydi. Erzurum'dan 24 Ağustos'ta Ali Fuat Paşa vasıtasıyla Alaşehir Kongresi Başkanlığı'na aşağıdaki telgrafı yazdı. Alaşehir'deki toplantı bütün Doğu vilayetleri halkı üzerinde pek samimi bir tesir uyandırmaktadır. Esasen İzmir için kalbi kan ağlayan bura halkı bu teşebbüse bütün ruh ve varlığı ile yardımcıdır. Hissiyatımızın adı geçen heyete duyurulmasına yüksek tavassutlarınızı rica ederim. Bu telgrafın Alaşehir'e kongre dağıldıktan sonra ulaştığı, kongre kararlarında teşekkür edilecek diğer tebrik telgrafları arasında zikredilmemesinden anlaşılmaktadır. Fakat telgraf yerine ulaşmıştı. Balıkesir, Alaşehir Kongreleri Reisi Hacı Muhittin imzası ile Erzurum'a aşağıdaki cevap verildi. Kardeşler, Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi'nin Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerine gösterilen samimi teveccühünden son derece memnun kaldık. Her iki kongrenin reisi bulunmaklığım dolayısıyla vekaleten arz-ı teşekkür ederim. Doğudan batıya genişleyen vatansever teşkilatınızla, batıdan doğuya genişleyecek olan naçiz teşkilatımızın birleştiği gün gayemizin, vatanın kurtuluşuna yönelmiş vatanperverane teşebbüslerimizin en büyük bayramı olacaktır. hürmetlerimizin kabulünü rica ederim.
Ayrım sonu.